İkinci ayrım, sayfa 20. Derin abiler, Necdet Pekmezci. Lastik ayakkabılı. Abdullah Çatlı ile ilgili anne Remziye Çallı'nın da söyleyecekleri vardı. İlkokula gidişini daha dün gibi anımsadığını söylüyordu Remziye Hanım. Beyaz yakalı önlüğünü giyişine, lastik ayakkabılarını ayağına geçirişine ve giyip sabah ezanıyla kalkmasını anlatıyordu. Kızı Gökçen Çatlı'nın kaleme aldığı Babam Çatlı adlı kitabın 122. sayfasında ele avuca sığmadığını anlatıyor Abdullah'ın. Bir de oyunlarda hile yapanlara tahammülsüzlüğünü söylüyordu. Kavgacı değildi ama oyunda hile yapanları, tartışma çıkaranları o gün aralarına almazlardı. Hatta bir keresinde büyük şehirden bize misafir gelenlerin oğlunun topunu saklamış, her yerde aramamıza rağmen yerini söylememişti. Bahanesi de hazırdı. Mahalledeki arkadaşların top alacak paraları yok. Topuyla oynamalarına izin vermedi. Hatta karşılarına geçip kıskandırmaya başladı demişti. Topu ancak misafirlerin gidecekleri son gün ortaya çıkarmıştı. Baba Ahmet Bey de anlatıyordu oğlunu, kısa yaşamını, biyoloji öğretmeni Ayşe Nuran Ararat ile evrim teorisi tartışmasını. Abdullah Çatlı lise yıllarında her delikanlı gibi sigaraya da başlıyordu. Babası bir gün arkadaşları ile sigara içerken görünce babasından ilk tokadını da arkadaşlarının gözleri önünde yiyordu. Ne bu tokadın utancını unutuyor uzun yıllar ne de sigaradan vazgeçiyordu. Namus belası. Abdullah Çatlı ortaokula başladıktan sonra futbola ilgi duyuyor, aylak günlerinde topun peşinden koşuyordu. Ortaokul son sınıfta okurken konaktan apartman dairesine taşıyordu Ahmet Bey ailesini. Bozkurt sokaktaki evlerinden Nevşehir Lisesi'ne gidip geliyordu Abdullah Çatlı. 1969 yılında Abdullah Çatlı lise 1. sınıfa başlıyordu. Lisede müzikle de ilgileniyor, yeteneği onu bando takımının şefliğine taşıyordu. Kavgacıydı, sinirliydi ve bir o kadar da muhafazakardı. Bir delikanlı bando takımının çalışmaları sırasında bir kız öğrenciye laf atıyordu. Bunu duyan Çatlı hiç düşünmeden elindeki borazanı delikanlının kafasına vuruyordu. Sonraki yıllarda da kız erkek arkadaşlığı konusundaki tutuculuğunu sürdürüyordu. Bunun en yakın tanıklarından biri de tanıdık biriydi, Haluk Kırcı. Ankara Emek'teki Nene Hatun yurdu iki bloktan oluşuyordu. Birinde kız, diğerinde erkek öğrenciler kalıyordu. Haluk Kırcı zaman zaman iki kız arkadaşı ile görüşüyor, hatta ara sıra yumurta sucuk pişirip yiyorlardı. Kızlar Kırcı'ya o yılların popüler dizisi olan Charlie'nin meleklerinden esinlenerek Charlie diye hitap ediyor, o da arkadaşlarına meleklerim diye hitap ediyordu. Ancak bu samimi hava bir gün Abdullah Çatlı'nın talimatıyla buz kesiyordu. Yurda aç gelen Çatlı'ya kızlar alelacele bir şeyler hazırlıyorlardı. Çatlı yemek sırasında kızlarıyla Haluk Kırcı'nın samimi konuşmalarından rahatsız oluyordu. Kızlardan ayrıldıktan sonra Haluk Kırcı'yı bir köşeye çekiyor, "Samimiyetiniz güzel ancak yanlış anlaşılır, ilişkilerinize dikkat edin," diyordu. Dikkat edin uyarısının anlamını iyi bilen Haluk Kırcı bir daha kız arkadaşlarıyla görüşmüyor, görüştüğünde de soğuk davranıyordu. Sevgilisini terk eden gence 2 yıl uzaklaştırma cezası. Abdullah Çatlı'nın kadın erkek ilişkilerindeki katı tutumu sonraki yıllarda da sürüyordu. 1977 yılındaki yaşanan bir anekdotu da Habererk.com adlı sitenin yazarı Alper Aksoy yazıyordu. 1977 yılıydı. O yıllardaki ismiyle Film Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi'nde radyo programları metin yazarı olarak çalışıyordu. Mesai arkadaşım Osman Oktay'ın hemşehrisi, Ankara İlahiyat Fakültesi öğrencisi bir genç odamıza geldi ve bir sıkıntısını anlattı, yardım istedi. İlahiyat Fakültesi öğrencisi bu delikanlımız son sınıftaydı. Okulu bitirmesine 4-5 ay vardı. Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Çatlı buna ağır mı ağır bir ceza vermişti. Bir yıl süreyle okula devam etmesi yasaklanmıştı. Bununla da kalmıyor, bir yıl süreyle Ankara'yı terk etmesi isteniyordu. Ülkücülük hayatımda ilk defa böyle bir ceza türüne rastlıyordum ve şaşkındım. Bu cezaya muhatap olan gencimize sordum. Abdullah Çatlı durduk yerde böyle bir ceza kesmez. Peki bu cezaya gerekçe olan konu neydi? Gencimiz ceza sebebini bize şöyle anlattı. Okulda bir kız arkadaşım vardı. 2 yıl arkadaşlık yaptık. Sonra nişan yapmak istedik ama ailelerimiz anlaşamadılar ve ayrıldık. Okul başkanı da beni sevmezdi. Konuyu Ankara ocağı farklı şekilde yansıttı ve Çatlı başkan da bana bu cezayı kesti. Yalvardım, bu cezayı 5 ay erteleyin, okulumu bitireyim. Ondan sonra 10 yıl süreyle Ankara'ya gelme yasağı koyun dedim ama ertelemediler. Osman Oktay hemşehrisini dinledikten sonra bana döndü. Bu işi halletmek sana kalıyor dedi. Benim Çatlı ile bir hukukum yok. Önce çekimser kaldımsa da Osman Oktay'ı kıramazdım ve ertesi gün Ankara ocağa gitme konusunda bucaklı gencimizle sözleştik. Beynimde bazı soru işaretleri vardı ama Besni Öğretmen Lisesi'nden Ankara'ya yeni geldiğim için Anadolu'da ülkücü öğretmene ne derece ihtiyaç duyulduğunu biliyordum ve konuya bu pencereden bakarak yardımcı olmayı kabul etmiştim. Ertesi gün Ankara ocağın yolunu tuttuk. Çatlı başkanın odasına girdik, hemen ayağa kalktı, daha kapı girişinde karşıladı. El sıkışmak hafif kalırdı o yıllarda ve pek tercih edilmezdi. Şöyle adam akıllı sarıldık, kucaklaştık. O sarılmalar, o kucaklaşmalar ne özge duygular akıtırdı içimize. Kalbimiz bir serçe kanadı gibi pır pır titrerdi. Göğüs kafesimize Nisan yağmuru gibi ıpılık bir şeyler akardı. Biz ülküdaştık, biz öz kardeştan öte tek candık. Tek yürektik, tek bedendik bre. Hey gidi günler hey. ''Vay hocam, Alper hocam, şeref verdin ocağımıza!'' diye yürekten bir sesle hoş geldin demişti. Yanımdaki bucaklı genci görünce konuyu anlamıştı aslında. Bir saat o konuya özellikle girmedi. Kutlu töreden konuştuk, bozkurtların türküsünden konuştuk, çirkeften konuştuk, geliş maksadımızı unutmuştuk adeta. O yıllarda ocak başkanlarımız her yeni eseri, hatta dergilerdeki her hikayeyi bile takip eder, o eserlerden ülkü aşkını palazlandırır, o eserlerden azmini biler, o eserlerden ufkunu genişletirdi. O yılların başkanları kaset ülkücüleri değil, kitap ülkücüleriydi. Herkes görüşünü serbestçe ifade ederdi. Kimse kimseyi hain ilan etmezdi. Kimse elinde ülkü metreyle gezmezdi. Bir Anadolu gencini ülkücü yapmak için otogarlarda beklenilir, üniversitelere yeni kayıt yaptıracak gençler karşılanır, okula kayıt işine yardımcı olunur, yurtlardan yer temin edilir, yer bulunamazsa aynı yatakta koyun koyuna yatılırdı. Ben de Ankara'ya ilk geldiğimde ev tutuncaya kadar yüksek öğretmen yurdunda Ender Gökdemir ve Mehmet Şahin Göz'le koyun koyuna yatmıştım. Neden sonra Abdullah Çatlı gecikmiş konuya girdi. Emriniz hocam dedi. Bu ziyaretinizin bir sebebi olmalı. Estağfurullah yiğidim, emir haddimiz değil dedim. Estağfurullah yok hocam dedi Çatlı. Bu hareketin her romancısı, her hikayecisi, her kalem erbabı benim yaptığımdan daha şerefli bir uğraş vermektedir. Bizim yerimize başka ülküdaşlarımız ikame edilebilir ama sizlerin yerine asla. Nefsimi okşayan bu hoş sözleri fırsat bilip hemen konuya girdim. Çatlı başkan, ben Ankara'ya Besni'den geldim. Anadolu'da ülkücü öğretmene ihtiyaç had safhada. Ankara'dan mezun edip göndereceğimiz her genç en az 500 ülkü fidanı yeşertecektir. Bizim ülkü fidanlarına ihtiyacımız var. Bizim öncelikle öğretmene ihtiyacımız var, kardeşim dedim. Çatlı başkan sözü aldı. Sizi çok iyi anlıyorum hocam. Konuya baktığınız pencereye de saygı duyuyorum. Ama bir de benim baktığım pencere var. Ben de onu arz edeyim. Beraber bir karara varalım. Bu arkadaşımız ilahiyat fakültesinde bir bacımızla arkadaşlık kurar. Bacımızın niyeti gönül eğlendirmek değildi. Söz kesmek, nişan yapmak, evlenmek istiyordu. Örfümüze göre bu arkadaşımız ailesini gönderip bacımıza dünür olması gereker. Ama bu uyanık dünür işini bir yıl sallar. Derken bacımız bunun ailesiyle tanışır, ailesine de kendini sevdirir. Tam o sıralarda bu genç bacımızı bırakıp başka bir bacımıza kancayı takar. Maksadı ise sadece gönül eğlendirmek. Hayretler içinde donup kalmıştım. Bana önceden söylenenlerin tam tersi bir tablo vardı karşımda. Mahcubiyetimi gören çatlı başkan, bucaklı gence dönüp birden sertleşti, ses tonunu da yükselterek, ''Alper hocama yalan söyledin değil mi?'' dedi gürleyerek. Genç süklüm püklüm oldu, ezik bir ses tonuyla, ''Evet başkanım'' dedi. Çatlı başkan işaret parmağını alevden bir mızrak gibi gence doğru uzattı ve hışımla gürledi. Bu hareketin 2000'e yakın ülkü ocağı ve 2000'e yakın başkanı var. Bu hareketin 10 tane romancısı ve hikayecisi yok. Alper Aksu'ya yalan söylemek densizliğini gösterdiğin için cezanı ikiye katlıyorum. Hemen şimdi buradan çıkıyorsun ve 2 yıl sonra gelmek üzere Ankara'yı terk ediyorsun. Emredersin başkanım diyen genç ayağa kalktı, geri adımlarla odadan çıktı ve gitti. Çatlı başkan da yerinden kalktı, bir elini cebine soktu, yakınındaki pencereye doğru 2-3 adım attı, diğer eliyle camın buğusunu sildi. Gözleri çok uzaklara kaymıştı. Tabii benim merakım da giderek artıyordu. Odadaki atmosferin beni rahatsız etmiş olabileceği inceliğiyle benim muhtemel sorularıma cevap olacak ruh halini seslendiriyordu adeta. Bazen kendime çok katısın Abdullah diyorum. Ama beynimin diğer yanından başka bir ses cevaplıyor bu soruyu. Savaş meydanında taviz verilmez. Bak Alper hocam, Hacettepe yurdunun lağımlarından fuhuş cenenleri akıyor. Ben bizim kontrolümüzdeki okullarda ve yurtlarda aynı çirkefi görmek istemiyorum. Ve onun için de çok katıyım. Üstelik ilahiyat fakültesinde tavize daha çok kapalıyım. Buğulu camdan dışarı bakarken birden bana doğru döndü. Beni anladınız değil mi dedi. Kızılırmak'ta can verecekti. Abdullah Çatlı fırsatını bulduğunda arkadaşlarıyla birlikte Kızılırmak'a balık tutmaya, yüzmeye gidiyordu. Fena yüzücü değildi ama Kızılırmak kendisini ciddiye almayanları, alay edenleri kendince yola getirmeyi biliyordu. Soner Yalçın ve Doğan Yurdakul'un birlikte kaleme aldıkları Reis adlı kitabın 27. sayfasında Abdullah Çatlı'nın ölümle yüz yüze gelmesi şöyle anlatılıyordu. Abdullah Çatlı'nın suya girdiği yerler daha çok çark adı verilen nehrin küçük girdaplarla dönemeçler yaptığı yerlerdi. Buralarda yüzmek oldukça tehlikeliydi. Abdullah Çatlı bundan çok keyif alırdı. Ama bu zevk onu bir gün ölümle burun buruna getirdi. Arkadaşlarının sayesinde boğulmaktan kıl payı kurtuldu. Ölüm korkusuyla ilk tanışması Kızılırmak'ta oldu. Bu duygu Abdullah Çatlı'nın daha temkinli davranmasına yol açtı. Bir süre yüzmek için yine Nevşehir'e çok uzak olmayan Gülşehri ilçesindeki belediye motelinin havuzuna gitmeye başladı. Komşu kızı. Lise 1'de aşık oluyordu Abdullah Çatlı, hem de komşu kızına. Bozkurt Mahallesi'nin bir sakini daha vardı, Meral Aydoğan. Çatlıların kapı komşusuydu. Gel zaman git zaman Abdullah ve Meral'in gönülleri birbirlerine akıyordu. Derin, tutkulu ve karmaşık bir aşk başlıyordu gençlerin arasında. Meral Aydoğan ilkokuldan sonra okumamıştı. Babası İhsan Aydoğan'ın 2 eşi vardı. Meral ilk eş Saime'nin 4 kızından biriydi. İkinci eş Neriman'ın da 4 çocuğu vardı. 3'ü öz, 4'ü üvey, 7 kardeştiler. Erken büyüyordu Çatlı. Belki de ölümle yüz yüze erken gelmesinin, sapa bir yerde Azrail'in eline dokunmasının etkisiyle hızlı büyüyordu. Hayhuy arasında lise 1'de imam nikahı kıyarlar Meral Aydoğan'la. Hızlıdır, acelesi vardır. Kimin hesabını açtığı belli olmayan günle yaşıyor baba olmanın, hayırlı evlat yetiştirmenin hülyasını kuruyordu. Önce tartıştık. Babam Çatlı adlı kitabın 134. sayfasında Meral Çatlı evlilik öyküsünü şöyle anlatıyordu. Henüz 13 yaşlarındayken mahallemize yeni taşınanların oğlu Abdullah ile aramda ufak bir sürtüşme geçmişti. Çok geçmeden Abdullah, kardeşim Nihat ile arkadaş oldu. Onu ne zaman görsem bizim eve, özellikle de bana bakıyordu. Babama şikayet etmeyi düşünürken Abdullah beni okul yolunda yakaladı ve elime bir mektup tutuşturdu. 3 yıl sonra da nişanlandık. 16 Ağustos 1974'te de dünya evine girdi. Abdullah Çatlı eşi Meral Hanım ile birlikte sık sık peri bacalarını ziyaret ediyor, zaman zaman da yolları Kayseri'ye düşüyordu. Abdullah Çatlı Ankara'ya kaderine doğru yola çıkmadan önce başkentte bambaşka gelişmeler yaşanıyordu. Abdullah Çatlı'nın doğumundan 4 yıl sonra Türkiye'de ihtilal oluyor, Alparslan Türkeş de ihtilalin kudretli albayı olarak ününe ün katıyordu. Türkeş'in kaderi hep baskın ve ihtilal ile yeni makas değiştiriyordu. Çatlı artık Ankara'da. Lise yılları Abdullah Çatlı'yı ülkücülerle tanıştırıyordu. Ocağa gidip geliyor, çok aktif olmasa da bazen duvarlara slogan yazıyor, bazen de solcuların yazdıkları sloganları siliyordu. Biyoloji hocası Ayşe Nuran Ararat ile yıldızları bir türlü barışmıyor, son sınıfta onun dersinden ikmale kalıyordu. Yaz tatilini ders çalışmakla geçiren Çatlı, 1974 yılında okuldan mezun oluyor, aynı yıl Ankara Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu'na kayıt yaptırıyordu. Ankara'ya doğru yola çıkmadan önce de eşi Meral ile nikah masasına oturuyordu. 16 Ağustos 1974 tarihinde Büyük Sinema'da yapılan düğünle evlenen Çatlı, burada Meral Hanım'ın üvey dayısı Yaşar Öz ile tanışıyordu. Eşini Nevşehir'de bırakan Abdullah Çatlı, site öğrenci yurdunda hemşehrileriyle aynı odayı paylaşıyordu. Yıllar hızla akıp gidiyor, Türkiye 1974'ten sonra kamplara bölünüyordu. Sağ sol adına silah kuşananlar ve kuşandıranlar, gençlerin birbirlerini öldürmelerini ellerini ovuşturarak izliyorlardı. Avuç avuç mermiler, düzinelerce silah gençlerin ellerine, bellerine yerleştiriliyordu. Kavgadan kaçmak namertlik sayılıyor, en gözü karalar eylemle sivrilip seçiliyordu. O yıllarda Ülkü Ocakları Başkanı olmak, canı cebinde dolaşmak anlamına geliyordu. Soğuk bir ölümün mahkumları olarak dolaşıyorlardı sokaklarda, mahallelerde, kampuslarda. Bir cinnetten diğerine ceset taşıyordu ambulanslar. Savcılar, solcular kendi ölülerine ağlıyorlardı. Abdullah Çatlı çok geçmiyor, 1975 yılında baba oluyordu. İlk kızına Nihal Atsız'ın romanından Gökçen ismini buluyordu. Yıl 1977'ye geldiğinde sopa, demir ve zincirli kavgalar artık yerini tabancalı, otomatik tüfekli, bombalı saldırılara bırakıyordu. Okullarını şöyle veya böyle bitiren ocak başkanları yerlerini yenilerine devrediyor, kimi isteyerek kimi istemeyerek de olsa kefen giymeye hazırlanıyorlardı. Çatlı o yıllarda Ankara'da belinde çift silahla dolaşıyordu. Biri Star markaydı, silahın diğeri 14'lüydü. Fahrettin Öztoprak adlı okul arkadaşı yıllar sonra yaşadıkları cinnet halini ve Çatlı'yı şöyle anlatıyordu. Hani o dönem çok kötü günlerdi, yolları keserlerdi, bizi kurşunlarlardı. Her gün üzerimize bir carcur boşaltırlardı. Sabah olmadan, daha aydınlık belirmeden yurtta kalkardık, 50-60 ülkücü arkadaşımızı kaldırırdık, herkes giyinirdi, kuşanırdı. İçlerinde Burdurlu şehidimiz Nazmi Gümüş de vardı, başlarına ben geçerdim. Çatlı belinden bir 7.65 Star, bir de 9 uzun 14'lü tabancasını çıkarır bana verirdi. O tabancaların birer carcurunu da verirdi, belime takardım bu silahları. Başkent iktisat ülkücülerini sabahın köründe Cebeci'den okula götürürdüm, stadyumun oraya. Bölge çok tehlikeliydi. Bir tarafta Ankara Siyasal, diğer tarafta Hacettepe Üniversitesi vardı. Saat 9 olurdu. Sen gelirdin Sayın Başkanım. Emanet silahlarını sana geri verirdim. Fahrettin Öztoprak Çatlı'nın ilk kez polise düşmesini de şöyle anlatıyor. Yıl 1977'ydi, öğleye doğru saat 11 civarıydı. Başkent İktisat Kantinindeydik. Okul başkanımız Mükremin yanımıza geldi. Hacettepe'den bir grup siyasala gidecekmiş, haber geldi. Çabuk oraya gidin dedi. Kahramanmaraş Türkoğlu kasabasından İsa Mirzaoğlu birkaç arkadaşla kalktık ve okulun arka kısmında aşağıdan geçide vardık. Rahmetli Ercüment Yahnici oradaydı. Bize bakıp gülümsedi, grup yaklaştı. Tam o anda Ercüment Yahnici belinden silahını çıkardı, havaya ateş etmeye başladı. Ortalık karıştı. Grup çil yavrusu gibi dağıldı. Hacettepe'ye doğru kaçtılar. Biz okula doğru yan paralel yoldan yürümeye başladık. Ercüment Gir'in evi yakınlardaydı. Biz onun eve gittiğini sanmıştık. Birden arkamızdan silah sesleri gelmeye başladı. Bir de baktık Ercüment koşarak bize doğru geliyor, arkasından da bir polis ateş ediyor. O polisin yanında bir iki polis daha var. Ercüment şişmandı, koşamıyordu, yanımıza geldi. Fahrettin şu silahı al çabuk dedi, ben silah aldım, 14'lüydü. Okula doğru koşmaya başladım. 3-5 kaç adım atmıştım ki bir de baktım önümde. Az ileride iki motosikletli trafik polisi yola çıkan sokağın köşesine dönüyor. Kurtuluş yok. Silahın horoz kısmını indirdim ve yan taraftaki bahçenin duvarının kenarından otların içine bir anda bıraktım. Öyle bir şekilde bırakmıştım ki kimse bunu görmedi ve anlayamadı. Ben başkent iktisatın hizasına gelmiştim ama okula doğru gitmedim. Yan tarafa, siyasala doğru, tren yolu alt geçidine doğru koştum. Geçide girecektim, baktım. Trafik polisleri 2-3 metre ileride motosikletten inmişler, peşim sıra geliyorlar. Geçitten tam çıkacaktım, polisler yetişti, beni yakaladılar. Yan tarafta bir terzi vardı, oraya tıktılar ve üzerimi aramaya başladılar. Öğrenci kimliğime de bakmışlardı. Tabii ki bende bir şey bulamadılar. Silah nerede demeye başladılar. Ben ne silah, ne diyorsunuz? Ben silah milah görmedim dedim. Onlar öyleyse bizi silahı nereye bıraktın göster diye beni alıp ilk gördükleri yere doğru götürdüler. O kargaşada bir de baktım bizim okuldan bir grup bize doğru geliyor. Grubun başında Abdullah Çatlı vardı, yanında da arkadaşları, 10-15 kişilerdi. Silahı attığım yere 10-15 metre kalmıştı ki bu grup polisleri çembere aldı ve ben o arada polislerin elinden kurtulup kaçtım. Okulun önünden geçerken bir baktım rahmetli Malatyalı Kazım Koçak. O beni görünce ne oldu dedi. Ben durum karışık. Çabuk hemen site yurduna giderim dedim. Site yurduna geldik. Polisler beni yakaladıklarında terzide bana iyi bir dayak atmışlar. Ağzımı burnumu kanatmışlardı. Elimi yüzümü yıkadım, elbisemi değiştirdim. Okulun oraya geldik. Kapının önünde birkaç arkadaş vardı. Can beni görünce yanıma geldi, durumu sorduk. Arkadaşlar vallahi Çatlı'yı, Ercüment'i ve Erzincanlı Hüseyin'i polisler aldı götürdü. Polislerin başında da Panzer Zeki vardı dediler. Panzer Zeki o dönemde meşhurdu, ülkücülere göz açtırmazdı. Olayın akabinde Panzer Zeki, panzeri ve ekibiyle yetişmiş bizim arkadaşlardan yakaladıklarını gözaltına almıştı. Can'a silahı buldular mı dedim. O hayır, bulamadılar dedi. Bizim arkadaşlardan biri gidip o silahı almış. Abdullah Çatlı'nın emniyetteki ilk sicili söz konusu olay oldu. Hüseyin Demirel ile birlikte bir ay hapis yattı ve çıktı. Polise karşı koymaktan bir yıl ceza aldı. Bu ceza tecil edildi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 32.